İkinci ayrım.
Birden akşam Bekir'in sözleri aklına geldi. Böyle şeyleri ben bilmem, Bekir bilir. Nimet üstelemek istemedi ama bir şeyi yarım bırakmak da istemiyordu. Biliyorum, Bekir Efendi Durmuş'tan haz etmiyor ama seni sevdim, sen bana yardımcı ol. Destegül'ün nemi kurumamış saçlarına gıpta ile baktı. Yavaş yavaş bu kadına karşı bir hayranlık duymakta olduğunu hissetti. Dostça konuşmak duygusu ağır basıyordu. Her sabah limonlukta küçük yuvarlak masaya bembeyaz örtüler serilir, üzerine bahçeden özenle kesilmiş mevsim çiçekleri konur. Halit Bey'in sofraya gelişi beklenirdi. Halit Bey her sabah kahvaltı için aynı saatte masaya oturur. Kahvaltı boyunca kimseyle konuşmaz. Nefise ile bir kere olsun birlikte kahvaltı masasına oturdukları görülmemişti. Halit Bey ağır ağır kahvaltısını yaparken bir yandan da sabah gazetelerine göz atardı. Nefise yorgun argın uyurken Halit Bey gün ışımadan uyanır, önce köşkün bahçesinde, sonra Erenköy'ün yan yana dizilmiş güzelim konakları önünde yürüyüş yapardı. Bazen ilk geldiği günlerdeki gibi konağın karşısındaki kaldırımın üzerine oturur, işçiliğiyle dikkat çeken bu güzel konağın ahşap oymalarını seyrederdi. Konağın en üst katında geniş bir eşkenar üçgen biçiminde çatı ile süslenmiş balkona bakardı. Korkuluklar maun ağacından oyulmuş, balkonun önüne itinayla yerleştirilmişti. Geride küçük kare camlarla bölünmüş bir kapı görünürdü. Her sabah hizmetçiler konağın bütün panjurlarını açarak karanlık içinde kıvranan ne kadar korkulu his varsa hepsini güneşlendirmek için telaşlı bir merak gösterisiyle evi aydınlatırlardı. Güneş konağın giriş kapısını süsleyen 100 renkli vitraydan içeri süzülüp 1000 renkli bir gökkuşağı yaratırdı. Halit Bey iki şeyi kesinlikle yasaklamıştı. Nefise'nin yatak odasıyla çatı katı hep karanlıkta kalırdı. Çatı katına kimsenin çıkmasına izin verilmemişti. Bazen kendisi çatıya çıkar, saatlerce orada kalırdı. Ne olduğunu kimse bilmezdi. Muhteşem konağın amaçlı biçimde gözlerden uzak tutulmak istenen çatısının başkalarında uyandırdığı merak kısa bir süre sonra unutulur giderdi. Çatı ile ilgili uydurulmuş o kadar çok masal vardı ki herkes sanki görmüş gibi anlatırdı. Bekir limonlukta Halit Bey'in konuşmasını bekliyordu. Halit Bey kahvaltısı boyunca sanki orada Bekir yokmuş gibi davranıyor, gazetesini okuyor, arada bir hizmetçi kıza çayını tazelemesi için işaret ediyordu. Senelerdir süregelen bu durum için bir gün Halit Bey bile kendini hatalı bulmuş, bir sükût ki bin çığlıktan daha müessir bir ses demişti. Kahvaltısını bitirdi, hizmetçi kıza çıkması için işaret etti. Bekir ile yalnız kaldılar. Halit Bey de Bekir'in varlığını kabul eden bir saygı hissediliyordu. Bekir'e güveniyordu. Hizmetçi kız çıkınca Bekir sofraya doğru yaklaştı. Halit Bey'in elini öptü. Sonra geri geri gidip eski yerinde ayakta durdu. Halit Bey otur diye işaret edince yaklaşıp masanın üzerine bir deste para bıraktı. Buyurun, gerisini de getirdim. Tam 1440 lira. Allah sizden razı olsun. Halit Bey gün görmüş adamdı. Parayı saymadı, dokunmadı bile. Bekir'in parayı gününde getirmesi hoşuna gitmişti. Yanına çağırdı. Al sandalyeni, şöyle gel. Bekir sandalyesini Halit Bey'in bir iki adım gerisinde bir yere koydu. Sessizce oturdu. İkisi arasında sakin bir anlaşma gerçekleşti. Bekir para destesini saymaya başladı. Tam 1200 deyince Halit Bey başını salladı. Bekir saymayı kesti. Bekir desteyi bir yana koydu, tekrar saymaya başladı. Tam 200 deyince Halit Bey yine başını salladı. 200'lük deste öncekinin yanına kondu. Halit Bey ilk defa konuştu. Artanı sende kalsın, emeğin geçti. Küçük desteyi alıp röpdöşambrın cebine koydu. İkinci deste masasının üzerinde duruyordu. Halit Bey cebinden çıkardığı küçük bir ipek mendili masanın üzerine bıraktı. Bu desteyi al, bunu da al. Önündeki ipek mendili Bekir'e doğru uzattı. Bunu sat, parayı buna ekle. Hepsini emniyet sandığına götür. Emanettekini alıp yazıhaneye getir. Öğlene kadar bitir bu işi. Konuşma bitmişti. Halit Bey ayağa kalktı. Limonluğun kapısına doğru yürüdü. Bekir yavaşça masanın üzerindekini alıp cebine yerleştirdi. Halit Bey'in arkasından yürüdü. Konağın büyük salonuna gelince Halit Bey Bekir'e döndü. Avukat Sedat Rıza Bey'e uğra yarın. Tapun al, hayırlı olsun. Bekir eğilip Halit Bey'in elini öpmek istedi. Halit Bey elini öptürdü. Hizmetçiler salonun kapısında bekliyordu. Hepsi temiz pak giydirilmiş, hepsi kendisine verilmiş görevlerin sorumlusu olarak işlerini iyi bilen deneyimli kimselerdi. Bekir'in bu evdeki yerini tam kavramasalar bile onunla Halit Bey arasındaki ilişkinin önemli olduğunu seziyorlardı. Halit Bey merdivenleri tırmandı. Kat başlarında tavana kadar uzanan ince mermer sütunlar vardı. Mermer sütunların yanında geniş tahta saksılara yerleştirilmiş deve tabanları, İbrişimle sütunlara tutturulmuş ve yeşillikler bu soğuk taşları kucaklar gibi sarıp ısıtmıştı. Halit Bey her sabah bunların suyunun verilip verilmediğini kontrol eder, aksadığı olursa yüksek tonda bir sesle azarlardı. Nefise'nin odasına girdi. Bütün panjurlar, perdeler sımsıkı kapanmış, oda bir dehliz koyuluğu içinde garip bir sessizlikle doluydu. Yavaşça Nefise'ye yaklaştı. Bir süre güzelliğin masum tavrını seyretti. Gidip perdeleri açtı. İçeriye süzülen ışık Nefise'nin yüzünü, boynunu, çıplak omuzlarını okşadı. Halit Bey tekrar seyretmek için yanına yaklaştı. Yorganı üzerinden kaymıştı. Bu haliyle Nefise sıcacıktı. Işıkla birlikte gözlerini açtı. Halit Bey'in gözleri gülüyordu. Öteye git biraz. Nefise uysal kadındı. Öteye gitti. Bekir konaktan çıktı, kapıyı örttü. Geniş kemer altına yerleştirilmiş demir kapının kilidi kocamandı. Kemerin iki yanına dizilmiş asma güller mevsiminde açınca konağın giriş kapısı önünden geçenlere renk renk gülerdi. Portakal renkli iri asma güllerin o geniş kiremitli kemer üzerinde yayılışı, geride bütün görkemiyle duran konağın etkileyici güzelliğini bir süre gizler, sonra konak hakkı yenmiş bir ihtişamın isyanı ile bütün dikkatleri üzerine toplardı. Geniş bahçesinde otomobillerin dönmesi için büyük bir göbek yapılmış, ortasına dökme fenerler yerleştirilip bahçenin ışıklandırılması sağlanmıştı. Konağın arkasında çalışanların barındığı büyük bir ev daha vardı. Bekir, Halit Bey'i ilk tanıdığında birkaç gece o evde yatmış, hayatının ilk keyfini orada çıkarmıştı. O evin Bekir'in kafasında kaybolmayan izi vardı. Bağdat Caddesi üzerinden iskeleye doğru yürüyordu. Tek tek konakların önünden geçiyor, mevsim çiçeklerinin itina ile büyütülmüş güzelliklerine bakarak iç geçiriyordu. Kelkit'te böyle bahçeler yoktu. Bekir'in gelip çıktığı evlerden öğrendiği çok şey vardı. İnsanların nasıl oturup kalktığını görüyor, her gördüğünden kendine ders alınacak paylar çıkarıyordu. 7 yıl içinde Bekir Kelkitli olmaktan çıkmış, sanki yarı İstanbullu olmuştu. Şimdi yürüdüğü caddenin iki tarafına dizilmiş konakların sahiplerinin kim olduklarını biliyor, çoğunu tanıyordu. Bir tramvaya binip iskeleye gitmeyi düşündü. Sonra bu konakların yüzlerini yeniden seyretmek arzusuyla yürümeye devam etti. Epeydir yürüyordu. Vapura binip İstanbul'a geçecekti. Önce Kapalı Çarşı'ya uğrar, kilisli sarrafa gidip Halit Bey'in verdiği mendili gösterirdi. Mendilin içindekini merak bile etmiyordu. Hemen her ay en az 1-2 defa Halit Bey sabahları Bekir'i çağırıp böyle bir mendil bırakır ve ne yapacağını çok kısa bir iki cümleyle özetlerdi. Önce kilisliğe gidecek, oradan emniyet sandığına uğrayıp emaneti alacaktı. Halit Bey yıkandı, geniş havlularla kurulandı, giyinip Nefise'nin odasına geldi. Nefise üzerindekileri çıkarmış, yatağında sabırlı ve şaşkın bir yüzle bakıyordu. Yanağını öptü. Biraz daha uyu. Sonra cebindeki 200'lük desteği Nefise'nin yastığına bıraktı. Ben geç kalabilirim. Şoför seni kulübe götürsün. Akşama orada buluşuruz. Halit Bey aşağı indi. Şoför arabayı hazırlamıştı. Alışılmış rahatlıkla bindi. Siyah Packard konağın önündeki göbeğin etrafından dönerek geniş kemerli kapıya geldi. Şoför inip Bekir'in kapattığı kapıyı açtı ve hızla Bağdat Caddesi'ne çıkıp yola koyuldu. Halit Bey'in yazıhanesi Ömer Abed Han'daydı. Vapurdan inince birkaç adım yol yürür, sonra hanın üç yanı tel örgülerle çevrilmiş asansörüne binerek girişindeki o geniş eyvanı zevkle seyrederek odasına çıkardı. Odası denize bakıyordu. Öğle vakitleri önceden sözleştiği birisiyle buluşmak için eğer mevsim güzelse yürüyerek köprüyü geçer, Pandeli lokantasına giderdi. Havanın kötü olduğu zamanlarda arabalı vapurla geçer, yol boyu tanıdık çehreler ile sohbet ederdi. Lüks kameranın yolcuları birbirlerini ilk defa görseler bile 40 yıllık dostmuş gibi hemen yarenlik ederlerdi. Vapurda Enis Fikri Bey ile karşılaşmış, umumi memleket meseleleri üzerinde fikir teatisinde bulunmuştu. Enis Fikri Bey ile sohbet etmek hoşuna gidiyordu. Çok geceler Nefise kulüpte kağıt oynarken Halit Bey Enis Fikri Bey ile birlikte otururdu. Enis Fikri Bey'in iş hayatında geniş tecrübesi, ileri görüşlü ve cesur bir yanı vardı. Olayları önceden koklayan meziyetiyle yalnız kendisi için değil dostları ve iş arkadaşları için yeni imkanlar yaratmıştı. Sevilen birisiydi. Geniş kültürü vardı. Bu sabah sohbetine Halit Bey biraz ümit ile başlamış ama sonunda daha meyus bir noktaya geldiğini hissetmişti. Enis Fikri Bey bu ara temkinli hareket etmek lazımdır. Hükümetin sıkıntıda olduğu görülüyor. Harp Avrupa'yı alt üst etti. Bize de sıçrayabilir. Ciddi tehlike ihtimalleri görüyorum demişti. Yazıhanede kendisini bekleyen bir işi yoktu. Uzun süreden beri durgunluğun acısını yakından görüyor, işlerin düzeleceği konusundaki ümidini giderek ağır biçimde kaybediyordu. Bekir'in getireceği emaneti beklemek zorunda olmasa İstanbul'a inmeyecekti. Teşvikiye'deki evi yeni döşetmiş, Avrupa'dan yeni eşyalar getirtmişti. Her şey pırıl pırıldı. Bu serin Eylül bitince yeni eve taşınacaklardı. Kilisli her zamanki gibi ucuz kapı açtı. Bekir ısrarlı pazarlığı ile uyuştuğu parayı alıp cebine koydu. Nuru Osmaniye Caddesi'ne doğru yürüdü. İki gündür yağan yağmur dinmiş, caddenin iki tarafına dizilmiş orta yaşlı çınarların sarı kahverengi yapraklarından düşürebildiğini ıslak kaldırım taşlarının üzerine dağıtmıştı. Bekir yürürken çoğunu kaldırımlardan aşağı itiyor, yol kenarına biriktirmeye çalışıyordu. Sabit Paşa'nın Sultan Hamit'ten tatifen aldığı paşalık nişanı, üzerindeki yakutlar, zebercetler, elmaslarla süslü güzelliğini Kilisli Nihar'ın kapkara eline bıraktı. Karşılığında 1800 lira aldı. Bu parayı kendisine verilen ile denkleştirip emniyet sandığındaki emaneti alacaktı. Bekir ilk defa emanetin ne olduğunu merak etti. Şimdiye kadar Halit Bey'in Kilisli'ye gönderdiklerinin ne değerini ne de hatırasını hiç merak etmemiş, sıradan bir mal gibi satıp karşılığını Halit Bey'e vermişti. Üstelik sandığa emaneten bırakılanların çoğunu da Bekir götürüp teslim etmişti. Emniyet sandığına geldi. Bir iki derin nefes çekti. Rahatladı. Meraklı ve hüzünlü bir saygıyla merdivenleri çıktı. Buraya ilk defa Halit Bey'in refakatinde gelmiş, bu büyük binanın içindeki sütunları görünce kendini bir camiye girmiş gibi huzur içinde hissetmişti. Şimdi huzursuzdu. Etrafındaki meşe bankoların arasından tavana yükselen sütunların üzerinde ince bir el işçiliği ile yerleştirilmiş karton piyerler hardal rengine boyanmış tavanın güzelliğini bir kat daha ortaya çıkarmıştı. Demir pencerelerden sızan ışık geniş sırtlı ahşap bankolar üzerinde oturmuş insanların yüzlerini ısıtıyordu. Binanın içinde gözle görülen güzellikleri alıp götüren bir sessiz hüzün hissediliyordu. Bekir nereye gideceğini biliyordu. Üzerinde emanet veznesi yazan camlı bölmeye yanaştı. Elinde bir deste para, bir makbuz ve taze bir titreyiş vardı. Halit Bey yazıhanesindekileri selamladı. Katibi Monsieur Louis ceketini çıkarmış, üzerine çalışma yeleğini giymiş, her iki kolunu bileklerinden dirseklerine kadar kaplayan siyah kolluklarını takmıştı. Gümüş çerçeveli yuvarlak gözlükleri burnunun üzerindeydi. Monsieur Louis uzun yıllardan beri Halit Bey'in işlerini yürütüyordu. İşin muhasebesini iyi bilirdi. Bugüne kadar aile hayatı ile ilgili hiç bilgisi olmadığı izlenimini vermek için özel itina gösterir, ne zaman bu bahisler açılsa bir mazeret bularak odadan çıkardı. Halit Bey içeri girince ayağa kalktı. Selamladı, yerine oturdu. Her gün aynı şeyi yapardı. Akşamları Halit Bey hazırlanıncaya kadar bekler, tam çıkmadan önce günün kısa bir muhasebesini yaparak evine dönerdi. Öğle vakitleri olduğunda yazıhanenin kapısını kilitler, evden getirdiği sefer tasını açarak yemeğini yer, sonra Karaköy meydanında kısa bir yürüyüş yapardı. Kefeli Han'da çalışan bir kız kardeşi olduğu söylenirdi. Kimse de Monsieur Louis'nin hayatına renk katacak ayrıntıda bilgi olmadığı belliydi. Bekir işini bitiremedi. Emanettekinin faizi umulandan yüksek tutmuş, ne eldeki para ne de Halit Bey'in emeğin geçti diyerek almak istemediği bahşiş bu faizi karşılamaya yetmişti. Tekrar Kilisli'ye gidip borç istemek geçti aklından. Sonra işin doğrusunu Halit Bey'e anlatmaya karar verdi. Sirkeci'ye doğru yürüdü. İçinden Aşır Efendi'ye sapmak geliyordu. Saptı. Kepenkler kapalıydı. Keyifle kepenkleri seyretti ve köprüye doğru koşar adım yürümeye başladı. Islak bir Eylül sabahında İstanbul kendi haline sessizce ağlıyor gibiydi. Cumhuriyetin ilk kapitalistleri tahsilli adamlardı. Çoğu İttihat Terakki'nin önde gelen aileleriyle evlilik yapan toprak zenginlerinin çocukları olarak yetişmiş, iyi öğrenim görmeleri için dışarıya gönderilmişlerdi. Fransız mekteplerindeki disiplinli tahsillerini daha sonra Paris'in rahat hayatı içinde kolayca ellerinden çıkarmış, dizginleri boşalmış bir araba gibi istikameti belli olmayan bir yolun macerasına kapılmışlardı. Yaşadıkları iddialı hayata rağmen hepsinin kökeninde bir Anadolu pişkinliği kolayca sezilir, tereddüt yaratan bu kazınmış efsaf umulmadık anda insanı en çirkin muameleye maruz kalacağı endişesi içinde titretirdi. Çoğu şaşkın ve güven vermeyen bir nesil fotoğrafı gibi İstanbul sokaklarına asıldılar. Beyoğlu'nun eski havası içinde yeni çehreleriyle paralı bir rahatlık tavrı taşır, büyük gövdeli salon saatlerinin rakkası gibi iki yana sallanarak kendilerini hissettirmeye çalışırlardı. Çoğu büyük bir yabancı şirketin mümessili olarak kendisine kazanç kapısı açmıştı. Kimisi topraktan ticaretin kaynaklarına el atmış, babadan kalma servete yukarıdan bakan meslek terbiyesiyle işi sürdürmeye çabalıyordu. Hemen hepsinin tıkırında yürüyen bir işi yoktu. Kadınla erkekli hayatın başlaması ile birlikte Cumhuriyet'in ilk zenginlerinde değişmeler görüldü. Babalarının dükkanın bir köşesine ahbap bölme ile yerleştirdikleri küçük yazıhanelerini itibar kırıcı görüp büyük hanlarda hususi yazıhaneler açmaya başladılar. Meşrutiyet dönemi mimarisi içinde geniş avlulu hanların vapur güvertesi gibi uzun tutulmuş koridorlarına sıralanmış odaları kiralayıp yerleştiler. Fransız, İtalyan, İspanyol Yahudilerinin tecrübeli ellerine bırakılmış muhasebeleriyle hem işlerini yürütüyor hem de bu görmüş geçirmiş gayrimüslim terbiyesinden örnek alınabilecek şeylerin peşini kovalıyorlardı. Yeni bir hayatın insana hemen çekici gelen yanlarına kolay alışmış, bu hayatın kendi gelecekleri için sanki gerekli olduğuna inanmışlardı. Akşamları kulüpte bir iki kadeh içmek, yemeği eş dost sofrası gibi kalabalık bir kadro içinde yemek, sonra oturup biraz kumar oynamak bu hayatın vazgeçilmez gösterisi gibi her akşam aynı biçimde sahneleniyordu. Birbirleriyle isteksizlik içinde yaşamak zorunda oldukları bu sıkıcı oyunu her akşam yeniden oynamak zor gelse bile sevimsiz izler vermemeye özen göstererek sürdürüyorlardı. İnsanların incelikleri kaybolmuş, belirli kalıplar içinde duygusuz, şaşkın ve yorgun bir hayat gelip yerleşmişti. Gayrimüslim tüccarların yazıhaneleri küçücüktü. Dükkanlarının en gerisine konulmuş bir masa ve önüne yerleştirilmiş iki küçük sandalyeden ibaretti. Hepsinin duvarında büyük bir saat dikkat çekerdi. Çoğu iş yaptıkları yabancı firmaların isimlerini taşıyan reklam saatleriydi. Perşembe pazarı Sultan Hamam Karaköy Meydanı'nda imparatorluktan kalma eski binaların duvarlarında zaman zaman hem Fransızca hem Arap harfleriyle yazılmış tabelalar dikkat çekerdi. Tabelalar bir ülkenin ticari karakterini yansıtır. Tabelaların çoğu halefleri, oğulları, kardeşleri gibi aile işi olduğunu belirten ifadelerle bitiyordu. Hemen hepsi ahşap tabelalardı. Kırmızıya boyanmış kalın bir ahşap üzerine iri beyaz harflerle işi kuranın adı yazılırdı. Cumhuriyetin ilk kapitalistleriyle yeni bir tabela estetiği, yaldızlı tabelalar yer almaya başladı. Pinhas Usta'nın imzası neredeyse İstanbul'un bütün han kapılarında resim sergisi açmış gibi değişik harflerle yazılmış tabelaların alt köşesinde parıldıyordu. Bekir endişe içinde Ömer Abeta'nın merdivenlerini çıkıyordu. Koridor boyunca yürüdükçe kapı üstlerine asılmış tabelaları okuyordu. Hepsini ezberlemişti. Kendi ambarının tabelasını gözünün önüne getirdi. Mutluydu. Halit Bey'in yazıhanesinin önüne geldi. Üstünü düzeltti. Derin bir nefes alıp kapıyı vurdu. Biraz bekledi, sonra içeri girdi. Monsieur Louis'e yanaşıp sordu. Halit Bey içeride mi? Monsieur Louis başını salladı. Sonra ceketini alıp biraz dışarı çıkmak için Halit Bey'den izin istedi. Bekir'in her gelişinde Monsieur Louis mutlaka bir sebep bulur ve ikisinin yalnız kalmasını sağlardı. Bekir içeri girdiğinde Halit Bey pencereden bakıyordu. 60 yaşlarındaki bu orta boylu tıknaz paşazadenin uzakları böyle hüzünle seyreden yorgun tavrında doğulu sayılabilecek tek bir iz görünmüyordu. Oturduğu yerden sordu. Getirdin mi? Çıkışmadı. Ne kadar eksik kaldı? 1.000 lira daha lazım. Halit Bey geri dönüp masasına doğru yürüdü. Koltuğuna oturup Bekir'in yüzüne uzun uzun baktı. Karşılıklı bir utangaçlık hissi içinde sessizdiler. Bu görmüş geçirmiş çehrenin çizgilerinde yaşadığı anın ağır gelen yükü açıkça görülüyordu. Gözlüklerini çıkarıp gözlerini iyice ovdu. Bekir hala ayakta bekliyordu. Otur Bekir Efendi. Halit Bey her zaman Bekir Efendi derdi. Yalnızken bile bir kere olsun Bekir dememişti. Bekir paraları masanın üzerine koydu. Halit Bey'in gözleri Bekir'in üzerindeydi. İkisi de kıpırdamaksızın birbirlerine bakıyordu. Kilisli'ye sattım. Osmanlıdır, itibarı yoktur diye ucuzdan kapı açtı. 1.000 lira daha lazım, öyle mi? Bekir başını salladı. Halit Bey'in sesi titredi. 1.000 liram var mı? Belli ki utancın nesi var nesi yoksa hepsi Halit Bey'in yüzünde toplanmıştı. Bekir daha çok utandı. Yavaşça yerinden kalktı, hiçbir şey söylemeden odayı terk etti. Ağır bir yükü omuzlarında taşıyormuş gibi yorgun adımlarla merdivenleri indi. Anadolu'dan mal almaya gelen toptancıların hiçbiri tabelaya bakmaz. Birinin diğerine bellettiği dükkana gidip her işini bitirmeye çalışırlar. Gelenlerin hepsi hemşeri aldatmacası olduğunu bile bile alışmışlığın dışına çıkmadan bu dengeli çıkarı sürdürür. Sirkeci'deki otellerin, aşçı dükkanlarının, ambarların adları şehirlere göre seçilir. Bazen birbirlerine yakın iki ilin adı bir otelin adı olur. Nide Aksaray Oteli Sirkeci Garı'nın yanındaki aralığın köşesindeydi. Tamamı 8 odalı bu küçük otele sadece o bölgenin esnafı gelir, birkaç gün içinde alışverişini tamamlayıp geri dönerdi. Akşam işini bitirenler hemşeri yavrenliği ile yatacağı zamana kadar sohbet ederdi. Bekir otele girerken tedirgindi. Ortada iri odun sobası yanıyordu. Zeminde iyi işlenmiş bir mermer, duvarlarda itina ile yerleştirilmiş kalın ahşap kapılar, bir zamanlar bu evin varlıklı sahiplerinden kalan yadigarlar gibiydi. Birkaç sandalye, küçük bir sehpa ve oda anahtarlarının asıldığı bir tahta dikkat çekiyordu. Üzerinde kalın bir kartona özensiz bir elin yazdığı ikaz görünüyordu. Veresiyemiz yoktur. Bekir merdiven altına yerleştirilmiş küçük müdüriyet odasının camından Hilmi Efendi'yi gördü. Sakin tabiatlı, kendi halinde bir taşralıydı. Sabah gazetesini okuyordu. Gözlüklerinin üzerinden bakarak gelini süzdü. Bir süre duraksadı. Sonra yerinden kalkıp telaşsız adımlarla Bekir'i karşıladı. Kucaklayıp öptü. ''Hoş geldin Bekir.'' Hilmi ile Bekir'in hamallık günlerinden kalma dostluğu vardı. Güvenilir olmak ikisi arasında çok sıkı bir yakınlık doğurmuştu. Bekir tetikte duruyordu. Önüne konulan çaya elini sürmedi. Hilmi tecrübeliydi. Durumu kavramaya çalışıyordu. ''Zorlama beni Bekir. Bir sıkıntım var galiba. Bana 1.000 lira lazım.'' Hilmi belinden bir deste anahtar çıkardı, merdiven altına yerleştirilmiş küçük kasayı açtı. Zarf içinde bir deste parayı saymadan Bekir'in önüne sürdü. ''Hepsi bu Bekir.'' 1.000 lira mı? Eksiği var, belki işini görür. Bekir bütün vücudunun titrediğini hissetti. Ayağa kalkıp Hilmi'ye sarıldı. Bana tam 1.000 lira lazım. Eksiğini tamamlamak için gidecek kimsem yok. Eksiği işe yaramaz, kalsın. Tekrar Hilmi'ye sarıldı. Sen hep o bildiğim Hilmi'sin. Seni hep böyle bileceğim. Çayını iç. Onca yıllık dostluğa rağmen aralarında kıvamı sert fakat saygılı tavır vardı. Bekir'in bitkin hali Hilmi'ye dokundu. Namuslu adamın borç istemesi ayıp değildir Bekir. Utandığına değmez. Aşır efendinin hanları yavaş yavaş kapanıyordu. Akşamın hafif karanlığı çökmüştü. Bekir büyük postanenin duvarına oturup dükkanının tabelasını seyretti. Anahtarını öpüp kepenkleri açtı. Kumaşların yanındaki küçük bir sandalyeye ilişti. Ellerini başının arasına aldı, hıçkıracak kadar dolmuştu. Misafirler akşam Bekir'in gelmesini bekliyorlardı. Sofra hazırdı. Bekir önce ellerini yıkadı, sonra misafirlere hatır sordu. Çocuklara şeker verdi. Ne zahmet be Bekir kardeş, bak akşam için baklava getirmiştim. Zaten ağızları tatlanacaktı. Bekir üstelemedi. Yemek sessizlik içinde geçti. Kadınlar sofrayı toplayıp mutfağa geçtiler. Çocukları odaya götürdüler. Bekir ile Durmuş karşı karşıya ilk savaşı verecek şekilde tetikte duruyorlardı. Bugün otelci Hilmi'ye uğramışsın Bekir efendi. Nereden icap etti bunu söylemek şimdi? Hemşerimizin gözünde itibarımız vardır. Gidip kendisinden akıl alalım dedik. Sen alınma bu sözüme ama Hilmi'nin bildiği fazladır. Durmuş'un sözlerinde takdirle karışık bir kıskançlık gizliydi. Bekir suskunluğunu artırıyordu. Hilmi'nin olup biteni Durmuş'a anlatmadığına emindi ama yine de kuşku düşmüştü içine. Ne de olsa Hilmi ile Durmuş hemşeriydiler. Ne akıl verdi sana? Bir dükkan varmış senin oralarda. Yarın gidip bir bakalım. Belki uyuşuruz. Hayırlısı olsun. Kısmetse olur inşallah. Olmalı be Bekir. Olmalı. Baksana el alem sırt hamallığından otel sahipliğine ulaşmış caka satıyor. Bizim neyimiz eksik? Aklımız da var, paramız da. Bekir başını salladı. Durmuşu ciddiye almıyordu. Aklı emanetteki paketteydi. Yatağına uzandı. Destegül'ün gözlerinin içi gülüyordu. Saçlarını toplayıp başını Bekir'in göğsüne koydu. Yüzünde taze ve bereketli bir güzellik vardı. Bütün gece yağmur yağmıştı. Birlikte çıktılar. Bekir önden yürüyor, çamurlu sokağın bildik taşları üzerinden sekerek Durmuş'a yol gösteriyordu. Önce otelci Hilmi'ye gidip dükkanın adresini alacaklar, sonra da mal sahibini görmeye gideceklerdi. Bekir telaşlıydı. Bir an evvel işin bitmesini istiyordu. Sonra gidip Halit Bey'in eksik kalan parasını denkleştirmeyi düşünüyordu. Hilmi sözleştikleri yerde bekliyordu. Öpüştüler. Kısa bir sohbetten sonra yola koyuldular. Büyük postanenin önündeki yolu geçtiler. Meydana açılan hanların kapılarında ürkek bakışlar içinde kümelenmiş kadınlar ekmek karnı satmak için bekleşiyorlardı. Yağmur Sultan Hanım'ın yüzünü güzel bir kadın gibi sabaha hazırlamıştı. İşte dükkan bu. Hilmi'nin uzaktan işaret ettiği bina, Bekir'in yıllardır hayalini kurduğu, uykularında kapısına tabelasını asmayı düşlediği dükkandı. Sırtına bir bıçak saplanmış gibi sendeledi. Adımları yavaşladı. Boğazını bir şeylerin sıktığını hissetti. Durdu. Uzaktan hasetle seyretti. ''Ne diyorsun Bekir, beğendin mi?'' ''Talihin iyiymiş Durmuş Çavuş. Kısmetse olur inşallah. Akşam yemeğe Hilmi'yi de çağırdılar. Durmuş bir şişe rakı almış. Çarşı kapısındaki mezecilerden seçilmiş pastırma, peynir, zeytin ile zengin sayılır bir sofra kurulmuştu. Kadınlar mutlu telaşlarla önce çocukların karınlarını doyurdu. Pirzolalar cazırtılı dumanlarıyla etrafa cömert bir kekik kokusu yayıyordu. Durmuş dükkanı 7000 liraya aldı. Dükkan dediği aslında derli toplu geniş bir binaydı. Altında bir deposu, üst katında geniş bir bölme vardı. Özenle işlenmiş ahşap merdivenle çıkılınca insanı ferahlatan eşiğin etrafına birbirine açılan 3 oda yerleştirilmişti. İhmal edilmişlikle yüzü kararmış, cephesindeki süsleri ayakta tutan 2 mermer sütun kirden görünmez olmuştu. Sabırlı bir el bu çehreyi biraz severek okşasa kendini hissettiren iddialı bir yüz güzelliği parlayacaktı. Bekir'in sırtındaki bıçak daha da derinleşti. Birisi tutup çekse hançerin açtığı delikten oluk gibi kan fışkıracaktı. Alemdar otobüs durağındaki kadının yüzü göründü. Tiksintili bakışı şimdi bütün canlılığı ile sanki pis bir tuzağın davetçisi gibi Bekir'e gülüyordu. Sırt üstü sedire uzandı. Acıyla gözlerini yumdu. İşte hepsi bu kadar. Daha fazla batacak tarafın kalmadı. Hilmi'yi tramvay durağına kadar götürdü. Yağmur yeniden hızlanmıştı. Haseki hamamının saçağına sığındılar. Külhan duvarı ikisinin de sırtını ısıtıyordu. Bekir'in takati tükenmişti. Son tramvay göründü. Birbirlerine sarıldılar. Hilmi hantal elleriyle Bekir'in yüzünü tutup kaldırdı. Kasketinin tereğinden düşen damlalar göz çukurundakilere karıştı. Hilmi Bekir'in gözlerini öptü. Vefa borcu öderken kendini bitirme Bekir. Buraya öyle kolay gelmedik. Cömert adamın yükü ağır olur. Halit Bey'den kendini kurtarmaya bak. Hızla tramvaya atladı. Topkapı Bahçekapı tramvayı tam otelin önünde durdu. Aklı hep oteldeydi. Yüzünü kuruladı, üzerinden ağır bir yük kalkmış gibi rahatlık hissetti. Sırtındaki yükle yokuşta düştüğü zaman Bekir'in koşup yükü kaldırdığı geceki kadar derin bir rahatlık vardı içinde. Ayağı kırılmıştı. İyileşinceye kadar Bekir her gece sığındıkları han köşesinde Hilmi'ye bakmış, gece yarıları el ayak çekilince arka arsada abdest bozması için sırtında taşımıştı. Gözlerini yumdu. Bekir'in ibrikle su bırakıp utançla arkasını döndüğü o tenha tan duvarlarının zahmetli günlerini hatırladı. Destegül ile Nimet kapıda bekliyordu. Bekir ayakkabılarını çıkardı. Nimet erken davranıp Bekir'in önüne terliklerini koydu. Ağlayacak gibiydi. Terlikleri giydi. Nimet uzanıp Bekir'in elini tuttu. Allah razı olsun Bekir efendi. Dünya ahiret büyümsün. Efendimsin. Ağzına kadar doldurulmuş soba neredeyse çatlayacaktı. O da hamam gibiydi. Durmuş, sızmışçasına sedire uzanmış, uyuyor gibi yaparak kendisini yağmurdan kurtarmıştı. Bekir'in gelişiyle uyanmış gibi doğruldu, şaşırmış gibi davrandı. ''Ne o? Hilmi efendi gitti mi yahu?'' ''Gitti. Hilmi'ye fazla kulak asma Bekir kardeş. Kendini adamdan sayıyor. Ayıptır efendi. Hakkı var, emeği var. Sayesinde mülk sahibi oldun. Sayesinde adam olacaksın.'' Nimet'in yumuşak sesi pervasız bir nara kadar etkiliydi. Durmuş toparlandı. Bekir hayretle Nimet'e bakıyordu. Nimet'in gözleri yeşildi. ''Bekir efendi, Allah rızası için bize bir ev bul. Beni sığıntı gibi el kapılarında boynu bükük bırakma.'' Nimet çekinmeden eteğini kaldırdı. Arkasını bile dönmedi. Beline sarılmış yeşil keseyi bir çırpıda çözüp Bekir'in ayaklarının önüne koydu. Nimet'in teni bembeyazdı. ''Bu benim hakkımdır Bekir efendi. Babamdan kalan payımdır. Al sana teslim.'' ''Şimdi ev sırası değil. Dükkan açacağız o parayla.'' Durmuş pişkin tavırla keseye uzandı. Nimet keseyi alıp Bekir'e verdi. Yüzü gergindi. Sesinde birikmiş bir sertlik vardı. ''Evi barka düzgün olmayanın işi doğru dürüst gitmez.'' Bekir keseyi Nimet'in avcuna bıraktı. Nimet'in teni sıcaktı. Halit Bey limonluktaydı. Bekir saygılı biçimde iskemlesinde oturuyordu. Hizmetçiler aralarında nasıl bir konuşma olacağının merakındaydılar. Nefise beyaz bir gecelik içinde merdivenlerden iniyordu. Bekir cesaretle başını çevirip inişini seyretti. Yorgun bir yüzde böyle bir güzelliğin taze kalması inanılmayacak kadar zordu. Belli ki bu kadını diğerlerinden ayrı tutan çok farklı bir lezzet vardı. Halit Bey hizmetçilere gitmelerini işaret etti. Bu aynı zamanda Nefise'ye Bekir gidinceye kadar gelme anlamındaydı. Bu işin bugün bitmesi lazım Bekir efendi. Pazar günü ziyarete gideceğim. Bir imkan bulursunuz inşallah. Yorma beni. O küçük ev harap. Elden çıkarmak isterseniz bir isteyenini bulurum belki. Hangisi? Soğan Ağa'daki. Öğle üzeri Bekir Durmuş'la birlikte Ömer Abed Han'ın merdivenlerini çıktılar. Monsieur Louis ceketini giyip uzaklaştı. Bekir parayı masanın üzerine koydu. Durmuş eğilip Halit Bey'in elini öpmek istedi. Sen dışarıda bekle. Durmuş geri geri gidip kapıyı örttü. Sırtını duvara dayadı. Pencereden saray burnu görünüyordu. Yağmur durmuş, etraf pırıl pırıldı. Bir vapur burnunu köprüye çevirmiş bütün hızıyla yaklaşıyordu. Hevesle İstanbul'u seyretti. Küfreder gibi bir sesle sordu. Bizim de hakkımızı vereceksin değil mi İstanbul? Halit Bey paraya elini sürmedi. Bekir'e yaklaştı. Bekir eline eğildi. İkisi de mesafeli kalmanın geleneğinde davranışlarını kolay kontrol eden kimselerdi. Al bunu. Bekir masaya doğru uzanırken Halit Bey kollarını tuttu. Bekir'i kucakladı, kendine doğru çekip sarıldı. Bir süre öylece kaldılar. Bekir'in yanaklarını öptü. Koskoca Halit Bey ağlıyordu. Eksiği olursa da bul bir yerden tamamla. Beni mahcup etme. O gece Nimet çocuklarıyla birlikte Soğan Ağa'daki eve taşındı. Harap denilen evin eşyası bütün ihtiyaçlarını karşılayacak kadar boldu. Ortada iri pembe bir çini soba içinde külleriyle bırakılmıştı. Yeşil damarlı mermer altlık sobanın güzelliğini ortaya çıkarıyordu. Yanında usta bir işçinin döktüğü pirinç, bir maşa ve kürek duruyordu. Nimet sobayı temizleyip yaktı. Ev ısınıyordu. Sobanın şeffaf penceresinden yansıyan renkler Nimet'e istediği mutluluğu veriyordu. Hakkını vermesini bilen birisi için Nimet dolu dizgin koşmaya hazırdı. Durmuş karısını seyrediyordu. Git yatağı ısıt. Uzak dur benden Durmuş. Pisliğe sürünmek istemiyorum. Bekir emniyet sandığındaki emaneti getirdi. Paketini bile açmadan olduğu gibi Halit Bey'e teslim etti. Halit Bey memnundu. Vakit öğle üzeriydi. Enis Fikri Bey ile beraber yemeğe gidecekti. Gecikmenin telaşı ile beklediğine kavuşmanın mutluluğu birbirine karışmış, Halit Bey'i o ağırbaşlı halinden alıp heyecanlı bir delikanlı havasına sokmuştu. Paketi itinayla açıp uzun süre seyretti. Bekir paketin içindekini uzaktan seçemiyordu. İlk defa Halit Bey'i bir şeye bu kadar değer vermiş olarak görüyordu. Şimdiye kadar Kilisli Nehar'ın tezgahına bıraktığı mücevherler yanında bu paketin değeri çok büyük olmalıydı. Halit Bey büyük dolaptan siyah kadife ile kaplanmış kutuyu çıkardı ve emanetle birlikte çekmecesine yerleştirdi. Kitleyip anahtarı cebine koydu. Yüzünde kıvamını bulmuş sabah keyfi vardı. Kapıda Monsieur Louis ile karşılaştılar. Halit Bey bir süre bu vefalı muhasebecisini seyretti. Monsieur, hazırlanın, pazar günü birlikte ziyarete gideceğiz. Şoför sizi iskeleden alacak. Monsieur Louis'e çekilip yol verdi. Halit Bey yaşadığı huzurun hakkını ödemek istiyordu. Kapının önünde bekleyip Bekir'in kolunu tuttu. Bekir Bey, siz önden buyurun. Destegül aynanın karşısında kendini seyrediyordu. Konsolun üzerine yerleştirilmiş bu ahşap oymalı eski ayna, kim bilir kaç yüzün kendine anlattığı sırların dostluğunu yaşamış, sonra bu sadık sırdaşlığını ta eskilerden alıp bugün Destegül'ün önüne getirmişti. İçime doğuyor, oğlan olacak, adını Halit koyacak muhakkak, ikinci adı da İbrahim olsun. Anam kim bilir nasıl sevinir İbrahim adını duyunca. Durmuş dükkanı temizletti, yüzünü boyattı, eşiğin açıldığı odaları birleştirip büyük bir depo yaptı. Ortaya kumaşların açılıp gösterileceği geniş bir masa koydurdu. Ceviz masa pırıl pırıldı. İnsan yüzünün en ince çizgilerine kadar her şeyi bu görmüş geçirmiş ahşabın aksinde görebiliyordu. Duvarların tamamı kumaş toplarının yerleştirileceği raflarla kapatılmış, önlerine tezgah yerleştirilmişti. Cephedeki büyük pencereden sızan ışık orta masasının üzerine düşüyor, parlak cilanın yansıttığı renkler duvarlardaki koyu raflara asılıyordu. Akşam üzeri güneşin kızıl rengi raflara asılmış haliyle sanki solgun bir tan yeri gibi huzur vericiydi. Durmuş arka tarafta kendine oturacak bölme yaptırmış, buraya küçük güzel bir masa ile bir iki sandalye koymuştu. Yarın Bekir'in deposundan ilk mallar gelip sıralanacaktı. Bu ortaklığın eşit payı daha şimdiden ikisini de heyecanlandırıyordu. Nimet, harap denilen evi kısa sürede bir konak havasına soktu. Halit Bey'in hukuk okumak için üniversiteye geldiği delikanlılık günlerinde yaşadığı bu evin eşyası, şimdi temizlenmiş yüzleriyle Nimet'in üzerinde Sabit Paşa'nın himaye ve terbiyesini hissettiriyordu. Sabit Paşa her eşyayı özenle seçtirmişti. Salkım Hanım uzun ve zahmetli bir yolculukla İstanbul'a gelmiş, evin döşenmesine nezaret etmişti. Salkım Hanım'ın kısa da olsa geçirdiği saray terbiyesinden aktardığı bu zevkli seçim, uzun yıllar sonra nihayet kadrine bilecek bir ele geçmiş, Nideli eşraf kızı Nimet'in ciddiyetine uygun düşmüştü. Dolapların birinde birkaç eski resim buldu. Abdullah biraderlerin çektiği bir kahverengi fotoğrafta genç bir kadın bağ evinin önünde oturmuş, elinde iri bir üzüm salkımı tutuyordu. Geride gür bıyıklı bir paşa elini kadının omzuna koymuş, önemsenmek isteyen bir hasretle gözlerini uzaklara çevirmişti. Sanki dinlenmek isteyen sevimli bir tebessüm yorgun algın gelip kadının yüzüne oturmuştu. Üzerinde ince bir el yazısı okunuyordu. Mesleki ve kalbi muvakkiyetlerini bekliyorum oğlum. Öteki resim bir enstantaneydi. Haylaz bir çocuk annesinin kucağına sıçramak isterken elindeki salkımı çekip almış ve bütün taneleri hoyratça yerlere saçmıştı. Nimet fotoğrafa hasretle baktı. Nide'deki bağ evinin serinliğini hissetti. İlk fırsatta resimleri Halit Bey'e ulaştıracaktı. Belki gidip elini de öpebilirdi. Canı çekti. Uzanıp Salkım Hanım'ın tanelerinden birini aldı. Arzuyla ısırdı. Ağzı tatlandı. Akşam için hazırlığa başladı. Nimet sobayı yakıyordu. Durmuş başında dikilmişti. Gururluydu. Gözlerinde mutlaka kazanacağına inandığı başarı sıcaklığı vardı. Dükkanı görmelisin. Ak süt gibi bembeyaz ettim yüzünü. İçi de döşendi. Yarın renk renk kumaşlarla bir cennet yeri açılacak. Diz çök. Kısa sürede bunca kısmet sahibine hayretmezse felaket büyük olur. Şomazlı karı. Monsieur Louis iskelede bekliyordu. Packard'ı görünce davranıp arabaya doğru yürüdü. Yağmur giderek şiddetini arttırıyordu. Üzerine siyah, tertipli bir palto giymişti. Bu haliyle Monsieur Louis, mahir bir muhasebeciden çok hatırlı bir siyaset adamı görüntüsü veriyordu. Halit Bey biraz yana kayarak Monsieur Louis'nin oturması için yeri açtı. Aralarında bir çiçek demeti duruyordu. Sarı kasım patıları, siyah deri döşemenin üzerinde gövdesini büyütmüş ay gibi sevimli bir dirilik gösteriyordu. Köşkün bahçesinden bu sabah toplanmış, tek tek elden geçirilerek güzel bir demet halinde birleştirilmişlerdi. Günaydın efendim. Günaydın. Ben gelmesem daha iyi olacaktı zannederim. Size bir şey soracağını sanmam. Yine de hatırınızda bulunsun. Hep iyi şeyler söyleyin. Araba şiddetli yağmurdan birikmiş suları sağa sola sıçratarak ilerlerken durgun denizde hızlanan transatlantin dalgalarını andırıyordu. Yedi kule surlarından çıktılar. Bu soğuk pazar sabahında cadde bomboştu. Siyah Packard dar yolu geçip iki katlı binanın önünde durdu. Geniş bir meydanın tam ortasına kurulmuş bu upuzun gri binanın camları ince uzundu. Uzaktan bakanlar beyaza boyanmış çerçeveleriyle bu pencereleri Mayıs sonunda tohumlarını döken kavak ağaçlarına benzetirdi. Halit Bey arabadan indi. Çiçekleri Monsieur Louis'e verdi. Elinde özenle sarılmış iri bir paket duruyordu. Binanın girişinde iki yanlı kıvrılarak yükselen geniş merdivenlerin açıldığı sağanlıkta iri harflerle yazılmış bir tabela okunuyordu. İhtiyar evi. Kapı geniş bir giriş bölümüne açılıyordu. Girişin her iki yanında kucağında İsa'yı tutan Meryem tabloları asılıydı. Tabloların altına geniş kutular içinde ince uzun mumlar yerleştirilmiş, yanlarına da küçük birer kumbara konmuştu. Bir kısım ziyaretçiler mumlarını yakmışlardı. Loş girişin içinde bu titrek alevler kapının her açılışında oynaşan bir aydınlık yaratıyor, gelenleri mutlaka duvarlara asılmış Meryem tablolarına bakmaya zorluyordu. Halit Bey kumbaraya para attı. Monsieur Louis mumlardan birini yakıp Meryem tablosunun altındaki boş şamdanlardan birine yerleştirdi. Başıyla selamladı. Göz göze geldiler. Saygılı biçimde yan yana yürümeye başladılar. Halit Bey Monsieur Louis'yi tekrar uyarmak ihtiyacını duydu. Lütfen hiçbir şey hissettirmeyiniz. Herhangi bir şeyi hatırlayacağımı sanmıyorum. Siz tedbirli olunuz. Giriş bölümünden birkaç basamak yukarı çıkınca binanın sanki sonu hiç yokmuş gibi iki yana uzayan koridorları başlıyordu. 41 nolu odayı buldular. Kapıyı hafifçe vurup araladılar. Oda aydınlıktı. Yağmur damlaları pencere camlarında birikmiş bu kirli şeffaflığın üzerinde sanki buzlu bir cammış gibi haksız bir koyuluk daha yaratmıştı. Pencereden dışarısı kolayca görülmüyordu ama içeriye aydınlatacak kadar ışık girmişti. Ortada bir soba yanıyordu. Odanın tam karşısına iri bir yatak yerleştirilmişti. Üstü tertipli şekilde kapatılmış ve pahalı bir battaniye ile örtülmüştü. Biraz ileride bakıcı kadının küçük yatağı görülüyordu. Aynı tertip ve pahalı itina bu küçük yatağın üzerinde de uzanmıştı. Pencere kenarında tekerlekli bir sandalyeye oturmuş bir siyah yumak dikkat çekiyordu. Alaca ışıklar içinde bu görmüş geçirmiş siyah varlık aynı sessiz tavrı ile olanlara ilgisiz kalmış gibiydi. Bencil bir ihtiyarın son günlerindeki boş vermişliğiyle olan biteni sırtını çevirmiş gibiydi. Bakıcı kadın nazik biçimde uyardı. Bayan Nora, misafirleriniz geldi. Bakıcı kadın tekerlekli sandalyeyi yavaş yavaş gelenlere doğru çevirdi. Monsieur Louis'nin elindeki çiçekleri alıp vazoya koydu. Yavaşça Halit Bey'e fısıldadı. Son günlerde kendisini fazla zorluyor. Ben dışarıdayım, çağırabilirsiniz. Sonra usulca odadan ayrıldı. Her ikisi de ayaktaydılar, birbirlerini süzüyorlardı. Biri yüreklenip bir şey söylemese böyle bakışarak belki saatlerce bekleyebilirlerdi. Monsieur Louis bir an önce görevini yapıp uzaklaşmak istiyordu. Yaklaşıp yanağını öptü. Seni iyi gördüm Nora. Bayan Nora siyahlar içinde yorgun fakat iddialı bir güzellik sergiliyordu. Bakışlarında hiçbir kıpırdama yoktu. Sessizlik içinde gelenleri şaşırtacak kadar dik bakıyordu. İlk defa gördüğü bu iyi giyimli kimseleri konunun merakında olmayan bir sadelikle seyrediyordu. Sesi genç bir insanın tıkanıp kalmış heyecanını andırıyordu. Sizi tanıyor muyum efendim? Halit Bey bulunduğu yerden yavaş yavaş Monsieur Louis'nin yanına geldi. Bir ince el hareketiyle bu ürkmüş gövdeyi öne çıkardı. Sesinde gün görmüş bir hayranlık vardı. Louis, küçük kardeşin. Monsieur Louis, Nora'nın yanaklarını bir kere daha öptü ve telaşsız adımlarla odadan çıktı. Halit Bey hala olduğu yerdeydi. Bayan Nora'nın hiçbir şeyi hatırlamayan bakışlarından rahatsız değildi. Tek bir kelime söyleyinceye kadar saatlerce öyle ayakta beklemeye hazırdı. Aynı oyunu defalarca oynamış, Bayan Nora'nın yüzünde tek bir tanıdık gülüş ya da bakış görmeden ayrılıp gitmişti. Saatlerce bütün varlığını paylaştığı kadını böyle çaresizlik içinde seyretmekle kendini en çirkin ahlaksızlığa yataklık etmiş ağır bir suçun sahibi gibi görüyordu. 30 yıl çok uzun bir zamandı. Meşrutiyetin ilan edildiği gece Sen Nehri kıyılarında omuzlarından tutup kucakladığı bu genç vücut uzun yıllar nikahlı sıcaklığın bütün hazlarını Halit Bey'in gençliği için sunmuştu. Halit Bey karısıyla Harran'a döndüklerinde koca aşiretin atlarla yola çıkıp gelin alayını karşılayışlarını hatırladı. Usta binicilerin tarlalara dolu dizgin sürdüğü Arap kısraklarının kişneyişinde bu varlıklı paşa çocuğunun saadetini kıskanan bir şahlanış görülüyordu. Bayan Nora hayranlıkla seyrettiği bincileri kutlamış, sonra gözüne kestirdiği kısra atlayarak çevreyi önce korku sonra hayret içinde bırakan bir incelikle gezinmişti. Sabit Paşa etrafındakilere karşı derinliği kavranmayan bir övünme ile gerçeği kabul ettiğini anlatmak istemişti. Gelinim yavur da olsa cesur. Bayan Nora sımsıkı sarılmış olduğu sandalyenin tekerleklerinden güçlükle elini kaldırıp boynuna doğru götürdü. Halit Bey donmuş gibi seyrediyordu. Karşısındaki güzel vücut uzuvlarındaki çaresizliği yenmek için izleyeni acılara boğan gayret içindeydi. İnce uzun parmaklı elini boynunda bir süre dolaştırdı. Tek canlı ve hakim kalan sesiydi. Kızımız olursa adını Salkım koyalım. Annenin inceliğini yaşatacak bir şey istiyorum senden. Halit Bey donmuştu. Kıpırdayacak hali yoktu. Seneler sonra o sıcak sesi yeniden duymuş dehşete varan bir utanç hissetmişti. Yaklaştı. Ellerini tutup öptü. Bayan Nora'nın teninde tam 40 yıllık dostluk vardı. Halit Bey elindeki paketi açtı. Siyah kadife kutunun içinden kırmızı atlasa özenle yerleştirilmiş kolyeyi çıkarıp Bayan Nora'nın boynuna taktı. Siyahlar üzerinde kolyenin pırlantaları iri bir üzüm salkımı gibiydi. Uzun bir sapın üzerine iri iri yakutlar halinde işlenmiş üzüm taneleri Eylül sonunda bozulan Harran bağlarının kızıl salkımlarını andırıyordu. Bayan Nora'nın gözlerinde mutluluk dolaştı. Parmaklarını boynundaki salkımın taneleri üzerinde gezdirdi. Buz gibi taşlarda kolyeyi kendisine hediye eden Salkım Hanım'ın eskimeye yüz tutmuş hatırası canlandı. Gelinimsin, kızımsın. Salkım Hanım gelinini sevgiyle kucaklamış, kısrak sırtında yağsız bir ciritçi gibi erkeklere parmak ısırtan bu Musevi kızının pervasızlığını içine sindirmişti. Halit Bey hemen duvardaki aynayı getirip Nora'nın yüzüne tuttu. Nora canlı bakışlarla bir süre yıpranmış çehreyi seyretti. Birden gözlerindeki haylaz mavilikler uçtu, yerini pişman bir grilik aldı. Korkulu bir sesle Halit Bey'i itti. Sizi tanımıyorum beyefendi, hediyenizi kabul edemem. Ben iffetli bir kadınım. Monsieur Louis dışarıda bekliyordu. Halit Bey'in yüzünde bütününden kopmuş bir tebessüm haksızlığı vardı. Arabaya binerken sesi sevinçliydi. Bir ara hatırlar gibi oldu. Salkım Hanım'ı özlediğini söyledi. Sabit Paşa'nın atını sordu ama gözleri hep bana gülüyordu. Monsieur Louis saygıyla Halit Bey'in arabaya binmesine yardım etti. Gözleri yanlış bir yargıyla cezalandırılmış gibi ıslaktı. Beni bir daha buralara getirmeyin. Kapıyı örttü. Kendini boşluğa atar gibi şiddetli yağmurun içinde koşar adım yürümeye başladı. İhtiyar evinin beyaz çerçeveli pencereleri uzaktan bir kavak ormanı gibi görünüyordu. Mayıs gelince kim bilir hangi yerlerde esecekti. Nefise moda kulübünün merdivenlerinden inerken bütün bakışlar kendisine çevrildi. Mavi ipekler içinde gökyüzünden yeni inmiş ürkek bir melek gibi saklanması imkansız bir saflıkla yürüyor, çevresindeki istekleri dolu dizgin hızlandırıyordu. Doğru oyun salonuna geçti. Akşama Enis Fikri Beylerle birlikte yemek yiyeceklerdi. Misafirleri gelene kadar şansını denemek istedi. Gani Bey'in boş beklettiği masaya oturdu, sigarasını ağızlığa taktı. Ateş. Enis Fikri Bey'in yüzü bembeyazdı. Sanki uzun süreden beri uzak kalmak istediği o kötü haber hiç ummadığı bir anda karşısına çıkmış gibi sarsılmıştı. Nazlı Hanım'ın koluna girmiş huzursuz gözlerle Halit Bey'i arıyordu. Nefise Hanım'ı oyun masasında görünce karısını bir iskemleye oturtup Nefise'ye doğru yöneldi. Halit Bey'i arıyordum hanımefendi. Fevkalade mühim söyleyeceklerim var. Nefise çocuklar gibi sevinçliydi. Kartları göğsüne bastırıp yumuşacık bir sesle rica etti. Enis Bey, ne olur bu eli tamamlayalım. Şansım öyle yaver ki.